Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Meali. Mısırlı Kariler'den Abdülbasit'ten Muhammed Suresinin 1, 2 ve 3. ayetlerini dinliyorsunuz.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim.
الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم والذين وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا كذلك يضرب الله للناس أمثالهم
وعق الله العظيم.
Rahman Rahim olan Allah'ın adıyla. Onlar ki küfrettiler ve Allah'ın yolundan alıkoydular, İşte Allah da onların amellerini giderip boşa çıkarmıştır. İman edip salih amellerde bulunan ve Muhammed'e indirilen Kur'an'a, ki o Rablerinden olan bir haktır, iman edenlerin Allah kötülüklerini örtüp bağışlamış, durumlarını düzeltip ıslah etmiştir. İşte böyle, hiç şüphesiz küfredenler batıl olana uymuşlar ve hiç şüphesiz iman edenler de Rablerinden olan hakka uymuşlardır. İşte Allah insanlara kendi örneklerini böyle verip göstermektedir.
Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 07:20 ile 08:50 arasında kısa dalga 19 metre 15.430 kHz üzerinden dinleyebilirler. Akşamları ise Türkiye saatiyle 18:50 ile 20:20 ve dünya saatiyle 15:50 ile 17-20 arasında kısa dalga 31 metre 9870 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21-20 ile 22-20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.farstudy.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Yüce Allah'a hamd ederek Hatimul Enbiya Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem ve Mutahhar Ehli Beytine selam ve salavatla Tahran Radyosu'ndan hepinize hayırlı sabahlar diliyoruz kıymetli dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 16 Şehrivar 1400, Hicri Kameri 29 Muharrem 1443 ve Miladi Takvimle 7 Eylül 2021 Salı. Değerli dinleyiciler, az sonra ben Mehtap Hameni, arkadaşım Ahmet Eş ile birlikte sunacağımız sabah haberleri ve günün siyasi yorumlarının ardından sırasıyla tarihten bir yaprak, Türkiye'den köşe yazarları, benim Müslüman çocuğum, İran'ın Filistin meselesini yönelik çözümü ve Nehcül Belaga öğütleri adlı programlarımızı dinleyebilirsiniz. Yayınımız haberlerin özetleriyle sona erecek. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, sabah haberlerini dinliyorsunuz. Önce önemli haberlerden özetler.
Emir Abdullahyan, Amerikalıların nükleer anlaşmayı ihlalde başlıca suçlu olduklarını söyledi. Taliban'a karşı gösteriler Pençir'de durumu Taliban muhalefetinin lehine dönüştürdü. İran, Batı Asya'daki en güçlü helikopter filosuna sahip. Kuzey Atlantik Paktı NATO Genel Sekreteri İran hakkında yeni asılsız iddiada bulundu. Türkiye ve Azerbaycan Cumhuriyeti Laçin'de ortak askeri tatbikat düzenledi. Hizbullah, Filistin nesillerin kaçması İsrail'e ve güvenlik önlemlerine büyük bir darbedir dedi. Şimdi haberler.
İran İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hameni'yi Lübnan Hizbullah'ı genel sekretine gönderdiği bir mesajda Lübnan Şiileri Yüksek İslami Meclisi eski başkanı Şeyh Abdülemir Gabla'nın vefatı münasebetiyle taziyelerini bildirdi. İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Hameneyi'nin Seyyid Hasan Nasrullah'a mesajında şu cümlelere yer verildi. Merhum mücahit alim Şeyh Abdülemir Gabla'nın vefatı münasebetiyle aziz ailesine, Yüce Meclis'in değerli üyelerine ve tüm takipçilerine ve merhumun dostlarına ve Lübnan Şii halkına taziyelerimi iletiyorum. İslam İnkılabı rehberi ayrıca şöyle dedi. Merhum Diriliş Hareketi'nin ve sizlerin değerli ve sadık bir dostuydu ve mübarek hayatını Lübnan'daki büyük hedeflere hizmet ederek geçirdi. Elbette ölümü üzücüdür. Allah'tan merhuma rahmet ve mağfiret diliyorum.
İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reis de Lübnan Şii Yüksek Meclisi Başkanı Abdülemir Kaplan'ın vefatının münasebetiyle dünyaya yolladığı mesajla Lübnan halkı, hükümeti ve direniş güçlerine tavsiyelerini bildirdi. İbrahim Reis'in mesajında Lübnan Şiileri Yüksek Meclisi Başkanı Kaplan'ın vefatı münasebeti taziyelerini bildirirken bu mücahit alimin Lübnan ve Filistin halklarının İslami direnişinin önemli bir savunucusu olduğunu bildirdi.
İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan, Amerika'nın kapsamlı ortak eylem planı COEP'in çiğnenmesinde sanık değil, başlıca suçlu konumunda olduğunu bildirdi. Tahran'da mukim büyük elçiler ve yabancı misyonları kabul eden Emir Abdullahyan, 13. hükümet açısından müzakerelerin, diplomasinin etkili aracı olduğunu belirterek, İran'ın müzakerelerden uzaklaşmayacağını, Amerika'nın COEP'e esas zararı veren bir sanık değil, başlıca suçlu konumunda olduğunu söyledi. İran Dışişleri Bakanı, İran'ın sonuçsuz müzakerelere inanmadığını ve yararlı bulmadığını belirtti. Emir Abdullahyan, İran dış politikasının dengeli olacağını ve komşuların öncelikli olduğunu ifade ederek, Asya kıtasına bakışın İran dış politikasının diğer önceliklerinden olduğunu ve 21. yüzyılda Asya kıtasında yeni fırsatlar olacağını söyledi. İran'ın komşuları ve Asya kıtasında birçok dost ve müttefiki olduğunu ifade eden Emir Abdullahyan, bunun yanında İran'ın Arap ülkeleri, Afrika, Latin Amerika, Avrupa ve Batı'ya da yönelik dış politikası olduğunu söyledi. Afganistan meselesine değinen Emir Abdullahyan, İran'ın bu ülkede tüm taraflarla irtibatta olduğunu ve tüm kesimlerin katılımıyla bir hükümet oluşmasını istediğini söyledi. Avrupa ile ilişkiler konusunda da değinen Emir Abdullahyan, yeni hükümetin dengeli dış politikasında Avrupa ve Batı'nın fırsatlarına vurgu yaparken, Avrupa'nın sadece bir troikadan oluşmadığını söyledi.
Afganistan Dışişleri Bakanı Muhammed Hanif Atmer, dün gece İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan'a yeni görevinden dolayı tebrik mesajı gönderdi. Afganistan Dışişleri Bakanı Emir Abdullahyan'ın, Dışişleri Bakanı olarak görev süresinin ikili ilişkileri derinleştireceği ve genişleteceği ve iki komşu, dost ve kardeş ülke olan İran ve Afganistan'ın ortak çıkarlara dayalı bölgesel ve uluslararası işbirliğini teşvik edeceği mesajına duyduğu güveni dile getirdi. Afganistan Yüksek Ulusal Uzlaşı Konseyi Başkanı Abdullah da pazar gecesi İran Dışişleri Bakanı Emir Abdullahyan'la telefonla görüşmüşü. Abdullah telefon görüşmesinde Emir Abdullahyan'ı tebrik etmiş ve İran İslam Cumhuriyeti'nin Afgan halkını savunmasındaki tutumunu övmüştü.
Afgan halkı dün gece başkent Kabil başta olmak üzere bazı şehirlerde Taliban'ı protesto etti. Gösteri Taliban'ın Afganistan'daki muhalefet komutanı Ahmet Mesud'un Afgan halkını Taliban'a karşı genel bir ayaklanma başlatmaya çağırmasından saatler sonra gerçekleşti. Kabil ve Mezar-ı Şerif'teki protestoların sosyal medyada paylaşıldığı bir videoda bazı kişiler gecenin karanlığında yaşasın direniş ve Pakistan'a ölüm sloganları attı. Bu arada Afganistan'dan alınan haberlere göre kimliği belirsiz savaş uçakları dün gece ve bu sabah erken saatlerde Panjshir eyaletindeki Taliban mevzilerini hedef aldı. Savaş uçaklarının Taliban'a hangi ülkeden saldırdığı henüz belli değil. Ancak yerel tanıklar durumun Panjshir eyaletinde Ahmet Mesud'a sadık güçler lehine değiştiğini söylüyor. Bazı kaynaklar Panjshir'deki Taliban mevzilerini hedef alan savaşçıların daha önce Tacikistan ve Özbekistan'a nakledilen Afgan Hava Kuvvetleri'ne ait savaş uçakları olduğunu bildiriyor. Bazı haberlere göre hali hazırda Panjshir eyaletinin bazı bölgelerinde Ahmet Mesud ve Taliban'a bağlı güçler arasında şiddetli çatışmalar yaşanıyor. Ahmet Mesud saatler önce Afgan halkını Taliban'a ellerinden gelen her şekilde direnmeye çağırdı. Ayrıca Panjshir'de direnişin devam ettiğini söyledi. Ahmet Mesud yayınladığı ses kaydında Panjshir'e yapılan saldırıyı Afganistan'a yabancı bir saldırı olarak nitelendirdi.
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Afganistan'da tüm etnik güçlerin katılımıyla yeni hükümetin oluşturulması durumunda hükümet kurma törenine katılacaklarını bildirdi. Lavrov, Rusya'nın St. Petersburg kentinde gazetecilerin Afganistan meselesiyle ilgili sorularını cevapladı. Taliban'ın Rusya'ya hükümet kurma törenine davetini değerlendiren Lavrov, Taliban ve diğer etnik gruplar, yani sadece Peşinler değil, Özbek, Hazarlar, Tacikler dahil tüm Afgan toplumunun yelpazesini yansıtacak hükümetin oluşturulmasıyla ilgili süreci desteklemek istiyoruz. Ancak kapsayıcı bir hükümet ülkede yeni hayata geçişi sağlayabilecek dedi. Lavrov, eğer bu olursa Afganistan'daki durumu etkileyen diğer davetli ülkelerle birlikte törene memnuniyetle katılacağız ifadelerini kullandı. El Cezire televizyon kanalına konuşan bir Taliban temsilcisi de Afganistan'da düzenlenecek hükümet kurma törenine Türkiye, Rusya, Çin, İran, Katar ve Pakistan'a davet gönderildiğini ifade etmişti. Taliban, Afganistan'ın neredeyse tamamını kontrol ederken önümüzdeki günlerde yeni bir hükümetin resmi olarak açıklanması bekleniyor. Bazı uzmanlar Kabil'in bir sonraki hükümetinin kurulmasını geciktiren faktörler olarak Pençir Vadisi'ndeki gerilimleri ve devam eden çatışmaları gösterdiler.
İran İslam Cumhuriyeti Ordusu Hava Kuvvetleri Komutanı, İran'ın bilgi ve savunma yeteneklerine dayanarak Batı Asya'daki en güçlü helikopter filosuna sahip olduğunu söyledi. Tuğgeneral Yusuf Gurbani, bugün İran helikopterleri akıllı silahlar, görüş açısı ve gece görüş sistemleriyle donatılmıştır dedi. Tuğgeneral Gurbani ayrıca bu yetenek ve kapasite dünyadaki birçok ülkeye özgüdür ve bugün İran Hava Kuvvetleri uzmanlarının bilgi ve becerilerini kullanarak bu teknolojileri elde edebilmiştir dedi. Tuğgeneral Gurbani'ye göre bu bilgiye ulaşmak için en önemli yeteneklerden biri İran'ın savunma sanayisindeki en son teçhizatı en az imkanla elde edilebilmesidir. İran İslam Cumhuriyeti Ordusu Hava Kuvvetleri Komutanı, İran'ın uzun menzilli silahlar ve uzun menzilli füzeleri modern dünya standartlarına uygundur dedi.
Kuzey Atlantik Paktı Örgütü NATO Genel Sekreteri İran hakkında yeni iddiada bulundu. NATO Genel Sekreteri dün Danimarka'nın başkenti Kopenhag'da silahsızlanma, silahların kontrolü ve kitle imha silahlarının yayılmasının önlenmesi konulu 17. yıllık konferansa yaptığı açıklamada İran balistik füze cephaneliğini güçlendirme hedefinde dedi. Amerika ve Siyonist rejimin kuklaları durumundaki batılı ülkeler son yıllarda İran'ın nükleer programında askeri hedefler peşinde koşmakta suçlarlarken İran ise bu iddiaları şiddetle reddediyor. Nükleer silahların yayılmasını önleme anlaşmasını imzalayan ve Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nın bir üyesi olan İran, barışçıl amaçlarla nükleer teknoloji edinme hakkına sahiptir. Ayrıca Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı müfettişleri İran'ın nükleer tesislerini birkaç kez ziyaret ettiler. Ancak Tahran'ın barışçıl nükleer enerji programının askeri amaçlara yönelik saptığına dair hiçbir kanıt bulamadılar.
İran'ın kuzeydoğusunda yer alan Horasan Emniyet Müdürü Meşed girişinde bir ton uyuşturucu madde ele geçirildiğini duyurdu. Tuğgeneral Muhammed Kazım Tagavi dün akşam basına yaptığı açıklamada İran'ın Horasan Rezervi Eyaleti'nin narkotikle mücadele polisi bir istihbarat operasyonunda Meşed'e uyuşturucu madde kaçakçılığının haberini aldı dedi. Emniyet Müdürü güvenlik güçlerinin Meşed'in girişinde uyuşturucu madde taşıyan tıra el koyduğunu ve araçta bir ton uyuşturucu maddenin ele geçirdiğini bildirdi. Horasan Rezervi Polis Komutanı açıklamasında ayrıca bu operasyonda iki kişinin tutuklandığını ve araştırmaların sürdüğünü söyledi.
İran Kızılayı Başkanı İngiltere ve Amerika'nın sözlerine dürüst olmadıklarını belirterek bugün İngiltere ve Amerika'dan aşı istesek emin olun İran'a tek doz aşı vermezler dedi. İran Kızılay tarafından dün yayınlanan bir rapora göre İran Kızılay Kurumu Başkanı Kerim Hümeti Kızılay yetkilileri toplantısında yaptığı açıklamada bazı batılı ülkeler bu alanda dürüst olmadığı için aşı ithal etmek kolay değildi dedi. Hümeti 12-20 yaş arası çocuklar için aşı ithal etmek istiyoruz ve muhtemelen yakında bu konuda iyi haberler duyulacak. 2 ile 12 yaş arası sadece bir ülke aşı yaptı ve onda da henüz kesin bir sonuca varılmadı dedi. Himmeti yazışmalardan sonra UNICEF'in İran'da yaşayan yabancı uyrukların aşılanması için Kızılay'a bir takım aşılar sağlamasına karar verildi. Kızılay ayrıca yabancı uyrukların aşılanması için ayrı kaynaklarda değerlendirecektir. UNICEF tarafından yabancı uyrukların aşılanmasına başlanması için muhtemelen İran'a 1 milyon doz aşı tahsis edilecektir dedi. İran Kızılay Başkanı bu yılki Erbayin merasimi içinde şöyle dedi. Bütün gücümüzle ziyaretçilere hizmet etmeye çalışıyoruz. Bu alanda yeni kurulan Necef Hastanesi'nin her türlü kapasitesini kullanacağız. Onların sağlıklı bir şekilde ülkeye dönmeleri için bütün önlemleri de alıyoruz.
Amerika kaynakları dün verdikleri haberlerde Mu varyantı olarak bilinen ve aşıya dirençli yeni bir korona türünün Amerika'nın 49 eyaletinde görüldüğünü bildirdiler. Newsweek'e göre Nebraska, Amerika Birleşik Devletleri'nde henüz Mu varyantına rastlanmayan tek eyalettir. Söz konusu Mu varyantı Ocak ayında Kolombiya'da görülmesinden bu yana Amerika dahil 41 ülkeye yayıldı. Dünya Sağlık Örgütü tarafından izlenen 5. koronavirüs türü olan Mu, ilk olarak Ocak 2021'de Kolombiya'da gözlendi ve şu anda Ekvador'da baskın tür olarak biliniyor.
Türkiye Sağlık Bakanı Fahrettin Koca son 24 saatte 271 kişinin daha koronavirüsten hayatını kaybettiğini, 20.962 yeni vakanın olduğunu açıkladı. 24 saatlik verilere göre 20.962 vaka tespit edilirken virüs sebebiyle hayatını kaybedenler sayısı 271 oldu. Bir günde toplam 301.164 test yapıldı. İyileşen hasta sayısı 29.327 olarak kaydedildi. Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda aşılama verilerine de yer verildi. En az bir doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de birinci doz aşılama ortalama %80.47 oldu.
Türkiye ve Azerbaycan Cumhuriyeti askerleri Ermenistan işgalinden kurtarılan Laçin ilinde ortak tatbikata başladı. Azerbaycan Cumhuriyeti Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada tatbikatların temel amacının iki ülkenin askeri birliklerinin karşılıklı faaliyetlerini ve komutanların karar verme ile birim yönetimi becerilerini geliştirmek olduğu bildirildi.
Öte yandan Azerbaycan Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Dağlı Karabağ bölgesini kurtarmış bölgelerinde mayın patlaması sonucu bu zamana kadar 160 kişinin öldüğünü ve yaralandığını duyurdu. Dışişleri Bakanlığı dün yaptığı açıklamada Dağlı Karabağ'ın kontrolü altındaki 15.510 hektarlık alanın mayınlardan temizlendiğini duyurdu.
Filistin İslami Cihat Hareketi Genel Sekreteri Filistinli 6 mücahidin savaşı düşmanın kalbine taşıdığını ve Siyonist rejimin tüm güvenlik önlemlerini yerle bir ettiğini söyledi. El Meyadin'e göre Ziyad Ennahale dün yaptığı konuşmada Siyonist rejimin esaretinden kaçan kahraman savaşçılar bize her şeyin mümkün olduğunu ve düşmanın yenilgisinin her zamankinden daha yakın olduğunu öğretti dedi.
Öte yandan Lübnan Hizbullah Hareketi Filistinli esirlerin cezaevinden kaçmasının ırkçı İsrail'i madara ettiğini ve sıkı güvenlik önlemlerine ağır darbe indirdiğini bildirdi. Bu arada Hamas hareketi sözcüsü Fevzi Merhum da yaptığı açıklamada 6 Filistinli esirin 1948'de işgal edilmiş bölgenin kuzeyinde yer alan Calbu hapishanesinden tünel kazarak kaçmaları olayıyla ilgili bir açıklama yaptı. Bunun cesaretli bir kahramanlık ve işgal rejiminin güvenlik teşkilatının bütün engellerine göğüs germe olduğunu dile getirdi.
Irak'taki Hizbullah sözcüsü IŞİD'e bağlı grupların doğrudan Suudi ve Birleşik Arap Emirliği istihbarat servisleri tarafından yönetildiğini söyledi. El Meyadin'e göre Irak Hizbullah, Ketaib Hareketi'nin askeri sözcüsü ve güvenlik yetkilisi Ebu Ali El Askeri, IŞİD teröristlerinin Kerkük'teki son eylemlerine atıfta bulunarak, bu terör eylemleri Suudi ve Birleşik Arap Emirlikleri rejimlerinin gözetimi ve rehberliğinde gerçekleştiriliyor dedi. El Askeri, Kerkük ve Neynova çevresinde peşmerge güçlerinin suç örgütlerinin hareketlerini kolaylaştırdığını ve bu nedenle teröristleri desteklemeyi bırakması için baskı yapılması gerektiğini de sözlerine ekledi. Söz konusu güvenlik yetkilisi ayrıca özellikle kuzey bölgelerdeki halk seferberliğinin komutanlarının Amerika Siyonist komplolarına karşı sorumluluk almaları ve uyanık olmaları gerektiğini vurguladı.
Burası Tarhan Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Kıymetli dinleyicilerimiz, sabah yayını haber saati burada sona erdi. Değerli dinleyicilerimiz, yayınımıza yorumlarla devam ediyoruz. Bu sabahki ilk yorumumuz Lübnan heyetinin Suriye ziyaretinin önem etrafında. Lübnan'dan 10 yıl sonra Suriye'ye bir heyetin ziyarette bulunması çeşitli açılardan büyük önem taşıyor. Lübnanlı bakanlardan bir heyet 4 Eylül Cumartesi günü Suriye'yi ziyaret etti. Bu heyet Lübnan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakan Vekili ve Savunma Bakanı Zine Aker, Maliye Bakanı Gazi Vezni, Enerji Bakanı Raymond Gacar ve Lübnan Kamu Güvenliği Kurumu Genel Müdürü Abbas İbrahim'den oluşuyor. Söz konusu ziyaretin önemli yönlerden biri onun taşıdığı siyasi boyuttur. Yapılan ziyaret 10 yılın ardından bir Lübnan heyetinin Suriye'ye ilk ziyareti. Suriye'de 10 yıl önce iç krizin başlaması ardından Lübnan ile ilişkileri de bu krizden etkilendi. Tabii ki bu etkileşimin ana sebebi Lübnan'da iş başında olan hükümetti. Son 10 yılda Lübnan'da Saad el-Hariri, Necip Mikati, Temmam Selam, Saad el-Hariri ve Hasan Diab başbakanlık görevinde bulundular. Lübnan bir yandan tekrarlanan siyasi istikrarsızlıklara sahne olurken diğer yandan da Hasan Diab dışında diğer 4 başbakan pratikte Batı ekseni siyasetinin etkisinde Suriye hükümetine muhalefet konumundaydılar. Ayrıca söz konusu hükümetler Suriye'de güçlü varlık gösteren Hizbullah ile çatışıyor ve Şam ile ilişkileri ihya etmeyi olumlu karşılamıyorlardı. Bu yüzden Lübnanlı heyetin Suriye ziyareti büyük önem taşıyor. Zira iki ülke arasında ilişkilerin 10 yılın ardından tekrar başlangıcı sayılıyor. Bu bağlamda Suriye'nin Beyrut Büyükelçisi Ali Abdülkerim yaptığı açıklamada şöyle diyor. Lübnan heyetinin Şam ziyaretinde siyasi bir içerik mevcuttur. Suriye ve Lübnan çıkarları iki ülke arasında birlik sağlar ve Şam'da iki ülke arasındaki anlaşmaların gerçekleşmesini olumlu karşılar.
Abdülkerim ayrıca söz konusu ziyaretin Amerika ve Batılı ülkelerin Suriye hükümetinin düşmesi ve terörizmin başarısına ilişkin hesaplarının yenilgiye uğradığını gösterdiğini sözlerine ekledi. Lübnan heyetinin Suriye ziyareti ayrıca ekonomi açıdan da önemli sayılıyor. Lübnan heyetinin Suriye ziyareti, bu ülkenin yoğun ekonomik ve sosyal kriz ile karşı karşı olduğu bir sırada gerçekleşti. Lübnan'da çok yoğun şekilde yaşanan yakıt krizi, hükümet karşıtı gösterilerin şekillenmesine sebep oluyor. Bir yandan İran İslam Cumhuriyeti Lübnan'a yardım için adım atarken, Lübnan'a gönderilen yakıt tankerleri ise Suriye sularına girmiş bulunuyor. Diğer yandan ise Lübnan, Mısır'dan doğal gaz ve Ürdün'den elektriği de Suriye topraklarından geçirmek istiyor. Bu yüzden Lübnanlı heyeti ve Suriye hükümeti arasındaki görüşmelerin eksenlerinden birini de bu konu oluşturdu. Lübnan Enerji Bakanı'nın Suriye'yi ziyaret eden heyette yer alması ise Lübnan'da elektrik krizinden kaynaklanan sorunları azaltmak hedefi taşıyor. Bu bağlamda Lübnan Enerji Bakanı Raymond Gajer, iki taraf arasında yapılan görüşmeleri olumlu değerlendirirken, Suriyeli tarafın Lübnan ile işbirliği için çok istekli olduğunu belirtti. Lübnanlı bakan ayrıca gelecek hafta Ürdün'de Lübnan, Suriye, Ürdün ve Mısır arasında dörtlü bir oturumda Suriye ve Ürdün üzerinden Lübnan'a elektrik ve doğalgaz iletimi bağlamında dört ülke arasındaki anlaşmaların gerçekleşmesi ve de teknik ve finans meseleleri konusunda gerekli girişimlerin yapılması ve takvimin belirlenmesinin ele alınacağını belirtti. Lübnan heyetinin Suriye ziyareti iki komşu ülkenin çıkarları dikkate alındığında hiçbir yabancı baskı veya direktifin olmaması ile ülkelerin ekonomik sorunlarının azalmasına sebep olacağını gösteriyor. Suriye'de Lübnan'a karşı hüsnü niyetini gösterirken bu ülkenin sorunlarının çözümlenmesi için her türlü yardımı olumlu karşılamakla kalmayıp aynı zamanda çeşitli alanlarda ve özellikle ekonomi alanında Beyrut ile işbirliğini artırmayı istediğini gösterdi.
Değerli dinleyicilerimiz, bu sabahki ikinci ve son yorumumuz Taliban'ın Afganistan Anayasası'nı değiştirme programı etrafında. Taliban Liderlik Konseyi üyesi Celalettin Shinwari yaptığı açıklamada söz konusu grubun eski ve yeni siyasi düzeninin birbirinden çok farklı olduğunu ve yeni siyasi dönemin eski ile kıyaslanamayacağını söyledi. Shinwari, İran Pres Muhabiri'ne yaptığı açıklamada Afganistan Anayasası'nın temelini Kur'an-ı Kerim, sünnet, icma ve kıyas olduğunu belirterek anayasa maddelerinden bazılarının değişmesinin sadece Taliban grubunun değil diğer tüm siyasi Afgan grupların isteği olduğunu ifade etti. Shinwari, yeni Afganistan Anayasası'nda kadınların konumuyla ilgili muhabirin sorusuna verdiği cevapta Taliban grubunun defalarca vurguladığı gibi bu ülkenin tüm halkının haklarını temin edeceğini yeni Taliban hükümetinin Afganistan'da kadınlardan çok fazla şey beklemediğini ve kadınların sadece toplumda, iş yerinde ve diğer mekanlarda İslami tesettüre uymaları gerektiğini söyledi. Taliban Liderlik Konseyi üyesi Celaleddin Şinvari ayrıca bu grubun komşu ülkeler ve özellikle Pakistan ve İran'la ilişkileri hakkında da Taliban'ın İran, Çin ve Rusya ayrıca Pakistan ile iyi ilişkiler istediğini sözlerine ekledi. Taliban Liderlik Konseyi üyesi Şinvari'nin sözleri bu grubun yeni hükümet sisteminde anayasayı kendi isteklerine göre değiştirmek istediğini ve bu yönde çalıştığını gösteriyor. Tabi Şinvari Afganistan anayasasının değişmesinin diğer tüm siyasi grupların isteği olduğunu belirtti. Bu değişikliklerin sırf Taliban tarafından izlenmediğini vurguladı. Anayasanın değişmesi Taliban'ın eski Afganistan hükümetiyle yaptığı barış müzakereleri sürecindeki taleplerden biriydi ama bu istek eski hükümet tarafından kabul edilmedi. Fakat en sonunda bu grup 15 Ağustos tarihinde Başkan Kabil'i ele geçirmek ve Muhammed Eşref Gani hükümetini devirmekle ülkenin idaresini ele almaya başardı.
Taliban Liderlik Konseyi üyesi Şinvari, bu grubun anayasanın hangi maddelerini çıkarmak, değiştirmek veya eklemek istediğini belirtmese de, Taliban'ın eski tutumları dikkate alınırsa, Afganistan'ı yöneten başkanlık siyasi sisteminin türü, seçimler ve cumhuriyetçilik ilkesinin çıkarılması, buna karşı İslami emirlik siyasi sisteminin anayasa eklenmesi bekleniyor. Afganistan'da kadın haklarının riayet edilmesiyle ilgili Celaleddin Şinvari sözlerinin bir diğer bölümü ise ülkenin kadın topluluğu arasında Taliban'ın iktidara gelmesinin ardından yaşanan yaygın endişelerden kaynaklanıyor. Eski Taliban yönetiminde Afganistan'da kadınlar okullarda ve üniversitelerde eğitim görmek, ayrıca sanatsal, kültürel ve sosyal faaliyetlerde bulunmak için büyük ve geniş çaplı kısıtlamalarla karşı karşıya bulunuyorlardı. Taliban'ın 20 yılın ardından Afganistan'da tekrar iktidar olduğu bir ortamda bu ülkede kadınların tekrar sıkı ve geniş çaplı kısıtlamalara maruz kalacakları endişeleri yoğun şekilde devam ediyor. Şinvari'nin sözleri Taliban'ın Afganistan'da kadınlar konusu gibi bazı meselelerdeki görüşlerinin değiştiğini ve eski kısıtlamaların söz konusu olmadığı, kadınların İslami tesettür ile toplumun çeşitli alanlarında aktif olarak çalışabileceklerini gösteriyor. Bu arada Afganistan'ın diğer ülkeler, bu cümleden komşular ve bölgenin diğer ülkeleriyle ilişkileri ise Taliban Liderlik Konseyi üyesi Şinvari'nin değindiği bir başka konudur. Celaleddin Şinvari'nin açıklamalarına göre İran, Çin, Rusya ve Pakistan ile iyi komşuluk ilişkileri yeni Taliban hükümetinin gündeminde olacaktır. Görüşe göre Taliban'ın anayasayı değiştirmek gibi yeni görüşlerinin Afganistan'ın yeni siyasi tarihinde gerçekleşmesi ise büyük sorunlar ve olaylarla birlikte yaşanacaktır. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, günün siyasi yorumlarını dinlediniz. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Tarihten bir yaprak. Hayırlı günler muhterem dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 16 Şehrivar 1400, Hicri Kameri 29 Muharrem 1443 ve miladi takvimle 7 Eylül 2021 Salı. Bugün Hicri Şemsi 16 Şehrivar 1363'te İranlı alim Ayetullah Mirza Muhammed Bagır Aşyani vefat etti. Hicri Şemsi 1284'te Tahran'da dünyaya gelen Ayetullah Mirza Muhammed Bagraşyani ilk eğitimini tamamladıktan sonra ilmini artırmak için Irak'taki Necef-i Eşref Dini İlimler Havzası'na gitti. Kendi döneminin önde gelen bilim adamları nezdinde tahsilini sürdüren Ayetullah Mirza Muhammed Bagraşyani içtihat makamına ulaştıktan sonra Tahran'a geldi ve dini ilimler alanında ders vermeye başladı. Farsça İslam açısından irşat ve Arapça İslam'da mülkiyet isimli kitaplar Ayetullah Mirza Muhammed Bagraşyani tarafından kaleme alındı. Pehlevi rejimine karşı başlatılan mücadele sürecinde defalarca Sabak tarafından yakın takip aranan Ayetullah Tahiri birçok kez hapse girdi ve sürgün edildi. Ancak onun inkılaptan edindiği doğru düşünceleri ve İmam Hümeyni'ye olan bağlılığı ve ona derin ilgisi sürgün hayatına da başlamasına neden oldu. Ayetullah Tahiri'nin siyasi faaliyetleri inkılaptan önceki dönemle sınırlı değildir ve İslam inkılabının zaferinden sonra Hubregan Meclisi'ne üyeli, Kum İlmi Havzası Müderrisler Topluluğu'na üyelik, İmam Beytullah'ı Haram, ziyaretçilere ve hac işleri temsilciliği, İmam'ın İslam İnkılabı Muhafızlar Ordusu'ndaki temsilciliği, İmam'ın Pakistan'daki temsilcisi, rehberi seçen Hubregan Meclisi üyeliği ve Tahran Geçici Cuma İmamı başta olmak üzere önemli mevkiler üstlendi. ...18 yıl önce bugün Hicri Şemsi 16 Şerivar 1382'de önde gelen fakih Ayetullah Seyyid Hüseyin Budala 96 yaşında vefat etti. İslami bilimleri Şeyh Abulkasım Kebir Kumi ve Ahund Molla Ali'den öğrenen Budala, Ayetullah Şeyh Abdülkerim Hayri Yezdi'nin de derslerine katılması ardından zirveye ulaştı. Bu önde gelen alim ve fakih daha sonraları İslam dini marifini yaymaya ve tebliğ etmeye başladı ve birçok sosyal ve bilimsel faaliyetlerde de bulundu. Sekiz yıl önce bugün Hicri Şemsi 16 Şehrivar 1392'de önde gelen fakih Ayetullah Seyyid Hasan Tahiri Huremavadi vefat etti. Hicri Şemsi 1317'de İran'ın ortasındaki Huremabad kentinde dünyaya gelen bu din aliminin babası merhum Ayetullah Haşşey Abdülkerim Hayri Yezdi'nin öğrencisi olup rahmetli İmam Hümeyni'nin yakın arkadaşıydı. Pehlevi rejimi döneminde despot rejime karşı başlatılan mücadelelere aktif katılım sergileyen Huremabad'e defalarca sürgün edildi ve hapse girdi. Huremabad'e İslam İnkılabı'nın zaferinden sonra Kum İlmi Havzası Müderrisler Koruma Üyeliği ve Hubregan Meclisi üyeliği gibi görevlerde bulundu.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Türkiye'den köşe yazarları.
Değerli dinleyiciler, Türkiye'den Köşe Yazarları isimli programımızda sizlerle birlikteyiz.
Programımızda Türkiye basınında öne çıkan haber başlıkları ve ardından Türkiye gündemine ilişkin değerlendirmeleri Türk Köşe Yazarları kaleminden aktaracağız sizlere.
Cumhuriyet.
AK Parti'den sosyal medya düzenlemesinde cezai yaptırıma hakaret suçu formülü.
Karar.
Vatandaş büyümeye inanmıyor. Aşıda zorlamaya gerek yok.
Şimdi ise hafta içi köşe yazıları. Taha Akyol 5 Eylül tarihli Karar Gazetesi'nde muhafazakar iktidarda kuvvetlere ayrılığı başlıklı yazısını okuyucularla paylaşıyor. AK Parti kuruluş belgelerinde batılı demokratik değerleri vurguluyor. Avrupa Birliği kıstasları esas alınıyordu. İşte AK Parti'nin 2001 kuruluş programında yer alan ilke, kuvvetler ayrımı ilkesi, hassasiyetle uygulanacaktır. Yasama, yürütme ve yargı güçler arasında denge ve denetim sağlanacaktır diyen yazar, yazısının devamında şu satırlara yer veriyor.
Dahası AK Parti Avrupa Birliği ilkeleri yönünde reformlar yaparak 2004 yılında tam üyelik müzakerelerini başlatacak, Batı basınında yükselen yıldız olarak alkışlanan Türkiye'ye yatırım yağacaktı. Erdoğan'ın bugün övündüğü her şey o dönemin ürünüdür. Fakat tarihin güç kanunu hükmünü icra etti, güçlenen Erdoğan şöyle konuşmaya başladı. Kuvvetler ayrılığı denilen olay var ya, o geliyor sizin önünüze bir engel olarak dikiliyor. Diyor ki, senin de bir oynama sahan var diyor. 17 Aralık 2012. Evet, hukuk devletinde iktidarların anayasayla belirlenmiş bir oynama yeri vardır. Dışına çıkamaz. Ben de ertesi gün kaleme aldığım yazıda kuvvetler ayrılığını savunarak Erdoğan'ın bu tavrını eleştirmiştim. Hürriyet 19 Aralık 2012. Sonra Erdoğan bir süre kuvvetler uyumu kavramını kullandı. Cumhurbaşkanlığı sistemiyle de kuvvetler ayrılığından kuvvetlerin tam uyumuna geçildi. Nedir tarihin güç kanunu dediğim şey? Bu yazının konusu muhafazakarların tavrı olduğu için merhum Profesör Ali Fuat Başgil'den alıntılar yapacağım. Başgil'in Montesquieu'dan aktardığı şu cümle tarihin güç kanununu tam olarak tanımlıyor. Ezeli bir tecrübe ile sabittir ki kuvvet sahibi herkes bunu kötüye kullanmaya meyleder. Bunu yapan muktedirler, kötülük değil, iyilik yaptığına inanırlar. Fakat fazla iyilik yapmak için daha fazla güç isterler. Ama gücün fazlası zarara yol açar. Tabiat kanunu gibi bir tarih kanunudur bu. AK Parti iktidarında 4 defa kadro kanunu çıkarılarak oluşturulan yüksek yargıda kuvvetler uyumu, kuvvetlerin işbirliği, yerli anayasa gibi muğlak kavramları duymak endişe verici. Hukuki belirsizlik krizlere sebep oluyor. Krizden çıkışımızın ön şartı kuvvetler ayrılığına dayalı hukuk devletidir. Bu iktidarda kuvvetler ayrılığı derken başarılıydı. Ayak bağı saydığı yıllarda ise kişi başına gelirimiz 13 binden 9 bin dolara düştü. Vaziyet ortada.
Faruk Çakır 5 Eylül tarihli Yeni Asya gazetesinde hukuku hiçe saymak başlıklı yazısını okuyucularla paylaşıyor. Hukukun hiçe sayıldığı, yaralandığı ve ürselendiği bir ülkenin büyük ülke olması mümkün olabilir mi? Ülkemizin uzun yıllardan beri devam eden bir büyük Türkiye olma hedefi vardı. Bu hedefin ilan edilmiş olmasına itiraz edenler de elbette olmuştur ama imkanlar dahilinde büyük Türkiye olabilmek için gayret sarf edilmiştir. Bunun en önemli göstergesi de hak, hukuk ve adalet sahasında ortaya konulan hedeflerde. Çünkü büyük ülkelerin en bariz vasfı hukuk ve adalete önem verilmesiydi. Adaleti temel almayan bir siyasi anlayışın uzun süre devam etmesi ve o ülkenin büyük olması mümkün değil diyen yazar, yazısının devamında şu satırlara yer veriyor.
Elbette buradaki büyüklük sadece ekonomik anlamdaki zenginlik değildir. Vatandaşının huzurlu olduğu hem maddi hem de manevi anlamda örnek alınabilecek bir ülke ancak büyük ülke olabilir. Türkiye'nin hedefi de buydu ve bu olmalıydı. Avrupa Birliği kriterlerine ulaşmak, o seviyeye çıkmak bir devlet kararı olarak ilan edilmişti. Bu yönde de epey adımlar atıldı. Ne var ki bir noktaya gelince işler tersine döndü ya da döndürüldü. Bu defa bize Kopenhag kriterleri gerekmez, biz Ankara kriterleri diyerek yola devam edeceğiz denildi. Ankara kriterleri anlayışının hedef olarak ilan edilmesiyle hak, hukuk ve adalet sahasında işler kötüye gitti ve hukuk büyük ölçüde hiçe sayıldı. Maalesef bu anlayışın Türkiye'ye neler kaybettirdiğinin henüz hesabını yapabilmiş değiliz. Türkiye'yi idare edenler hukuku dikkate almamakla kalmıyor, bunu hatırlatan yabancılara da kızıyor. Nitekim hal ve gidişi yorumlayan Avrupa Konseyi İnsan Hakları Komiseri Dunja Mijatović, Türkiye insan hakları ve hukuk devletini hiçe sayıyor tespitinde bulununca, yabancılar işimize karışmasın diyen idareciler oluyor. Dunja Mijatović ayrıca Türkiye'nin Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin ve Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi'nin kararlarını da ihlal ettiğini hatırlatmış. Acaba bunları hatırlattı diye Avrupa Birliği mensubunu kınamak mı lazım, yoksa o ve onun gibi kınayıcılara imkan ve fırsat vermemek mi lazım? İdarecilerimiz hukuku hiçe saymıyor ve bir Avrupa Birliği idarecisi bu iddiayı dile getiriyorsa, hep birlikte ve yüksek sesle itiraz edilerek bize iftira atıyorsunuz. Türkiye'de hukuk ve adalet tam olarak tecelli ediyor. Aksini iddia eden ispat etsin denilebiliyor mu? Belki böyle düşünenler de vardır ama yüksek mahkemenin kararlarının dahi çoğu zaman dikkate alınmadığını herkes görmüyor mu? Kim ne derse desin, Türkiye sıkıntılarını aşmak istiyorsa hak, hukuk ve adalet yolundan ilerlemeli ve hukuku hiçe sayma hatasına kesinlikle düşmemeli. Hak, hukuk ve adalet hepimiz içindir, unutmayalım.
Esfender Korkmaz 5 Eylül tarihli Yeni Çağ gazetesinde "En kötüsü geldi, ekonomide panik başladı" başlıklı yazısına yer veriyor. "Çok kriz yaşadık ancak bugüne kadar ekonomide panik yalnızca 1958 yılında yaşandı. Şimdi daha da ağırına girdik. Krizin çözümü var. İlk adım devalüasyondur. Sonrasında istikrar programı gelir. 1946 krizinden sonra %40, 1994 krizinden sonra %36 devalüasyon yapıldı. Arkasından istikrar programları yapıldı. 2001 krizinden sonra dalgalı kur sistemine geçildi. TL piyasada %40'a yakın değer kaybetti. Güçlü ekonomiye geçiş programı yapıldı. Sonradan aynı yıl 8 ayda TL'de değer kaybı Ekim 2001'de %141 olmuştu diyen yazar, yazısının devamında şu satırlara yer veriyor.
Bir gecede en yüksek devalüasyon 1958 yılında %220 oranında Demokrat Parti döneminde yapıldı. O dönemde vatan cephesi şeklinde siyasi kamplaşma vardı. Hapisteki gazeteci sayısı artmıştı. Muhalefet liderine saldırılar yapılıyordu. Enflasyon da %19 olmuştu. Ekonomik, hukuki ve siyasi şartlar bugüne benziyordu. Bir panik havası vardı. O yıl Türkiye dış borçlarında temerrüde düştü ve moratoryuma gitti. Hükümet zorunlu olarak IMF ile istikrar programı yaptı. 1958 istikrar programında devalüasyon, dış borç ertelemesi, para ve maliye politikasında kısıtlamalar, dış ticaretin serbestleşmesi, kit fiyatlarının serbestleşmesi vardı. Bugün TL kuru %40 daha düşük değerdedir. Ekonomik ve siyasi alanlarda panik yaşıyoruz. Bugünkü siyasi iktidar bu paniği tırmandırıyor. Öte yandan iktidarın kendi içinde geçmişine ait vicdan hesaplaşmaları arttı. Bu hesaplaşmalar iddia düzeyinde kalsa bile toplumu tedirgin ediyor. Bu nedenle kara para sahipleri para aklamak için gayrimenkule hücum etti. Yabancı para mevduatı da son ayda 4 milyar dolar arttı ve 236,2 milyar dolara yükseldi. Ama bu panik içinde parasını dolarda tutmak istemeyenler de gayrimenkul almaya başladılar. Onun içindir ki gayrimenkul fiyatları tırmandı. Bir diğer sorunu finansal sektörde yaşamaya başladık. İkinci çeyrekte bütün sektörlerde yüksek büyüme var ve fakat finans sektörü %-22,7 oranında daraldı. Popülist amaçlı verilen KOBİ kredileri gibi kredilerde dönmeyen kredi riski arttı. Hükümetten Merkez Bankası'nın bu raporunu gören olmadı mı? Merkez Bankası aynı zamanda hükümetin danışmanıdır. Acaba Merkez Bankası Sayın Erdoğan'a kısıtlı olarak ve yanıltmak için mi yanlış bilgi veriyor?
Değerli dinleyiciler, programımızın sonunda Pars Today Türkçe servisi yayınlarını cep telefonlarınızdan da takip edebileceğinizi hatırlatalım. Bu bağlamda aplikasyon cep telefonları aracılığıyla Pars Today Türkçe servisi yayınlarını canlı olarak veya arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Pars Today kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmemekte. Sadece mobil data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretlerini ödemeniz yeterlidir.
Şimdilik hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Benim Müslüman çocuğum.
Muhterem dinleyiciler, Benim Müslüman Çocuğum isimli sohbetimizin 18. bölümüyle huzurlarınızdayız.
Bugün sizlerle bilgisayar oyunları ve çocukların hayatındaki rolü hakkında konuşacağız.
Hatırlanacağı üzere geçen sohbetimizde yeni teknolojilerin, başta televizyonun, ailelerin, özellikle çocukların yaşam tarzlarındaki yeri hakkında sizlerle konuştuk. Artık boş zamanların yeni medya olmadan doldurmanın mümkün olmadığını ve bu konuda televizyon ve bilgisayarların ayrı bir yeri olduğunu söyledik. Günümüzde boş zamanlar televizyon, internet, uydu, bilgisayar oyunları gibilerini kullanmadan dolmayacaktır. Ayrıca son yıllarda bilgisayar oyunlarının sayısı önemli oranda artmış ve bu oyunlar dünyanın en popüler eğlencelerinden biri haline gelmiştir. Programımızın başında da belirttiğimiz gibi bugünkü sohbetimizde bilgisayar oyunlarının çocukların hayatlarına girmesi ve fiziksel oyunların giderek önemsizleşmesi konusu ile huzurlarınızdayız.
Bugünlerde çocukların ellerinde yaratıcılıkları ve becerilerini arttıran oyun hamurlarıyla eğlenmek yerine gözlerini yoran, eklemlerini zayıflatan tabletler var. Bu arada çocuklarına tablet gibi cihazları almaya gücü yetmeyen ebeveynler de fedakarlık ederek akıllı cep telefonlarıyla çocuklarını eğlendiriyor ve çeşitli oyunlarda çocuklarını becerileri ile övünüyorlar. Günümüz çocukları koşmak, el sanatlarıyla uğraşmak ve geçmiş nesillerin zevk aldığı oyunları oynamak istemiyorlar. Bilgisayar dünyasında çocukları en çok büyüleyen şey bilgisayar oyunlarıdır. Çağımızda bilgisayar oyunları çocukların ve gençlerin en zevkli uğraşlarından biridir. Nitekim 40 yıldan kısa bir süre içinde video oyunu endüstrisi birkaç parça grafik tuğladan karlı bir küresel sisteme dönüştü.
Bilgisayar oyunları çocukların ve genç erişkinlerin sırada oyunlarını tamamlayan fırsatlar oluşturuyor. Zira bu oyunların çocukların belirli bir aralıkta seçim yapmalarını sağlarken oyunun kurallarını ve nedenlerini anlamalarına yardımcı olan özellikleri vardır. Bir kahramanın rolünü oynamak bilgisayar oyunlarının çocuklar ve genç erişkinler için yarattığı başka bir fırsattır. Ve hatta bu rolün etkinliğini bile yargılama yeteneği sağlar. Bilgisayar oyunlarının muhatap üzerindeki büyük etkisi, bu oyunları eğitim, reklam, din tanıtımında siyasi fikirlere dayatmak konularda yüksek potansiyele sahip bir araca dönüştürmüştür.
Hiç şüphesiz bilgisayar oyunları dengeli ve yararlı bir şekilde kullanılabilir. Üstelik bilgisayar oyunlarının öğretim sürecini kolaylaştırmak, hikayeyi veya resimleri değiştirmekle yeni bir dünya yaratmak, matematik kavramları öğretmek ve boş zamanları doldurmak veya hatta bazı hastalıkları tedavi etmek gibi birçok yararı vardır. Fakat buna rağmen zararlarını da unutmamak gerekir. Yeni teknolojiler pek çok faydasına rağmen göz ardı edilemeyecek olumsuz uygulamalara da sahip olabilir. Örneğin bilgisayar, tablet ve bilgisayar oyunlarının kontrolsüz kullanımı çocuklarda çeşitli fiziksel ve psikolojik zarara sebep oluyor.
Bir çocuğun sağlığı için fiziksel aktivite ve sosyal etkileşimler gereklidir. Halbuki eğer bir çocuk bilgisayar başında çok zaman harcarsa, vücudu için gerekli olan egzersiz ve hareketlerden mahrum kalacak. Fazla bilgisayar kullanmanın da diğer zararlarından biri, çocukların inzivada kalması ve sosyal ilişkilerini de azalmasıdır. Bu tür eğlencelerin çocukların toplumdaki yaşıtları ile ilişkilerini ve etkileşimini azalttığı söylenebilir. Çocuklar saatlerce bilgisayar oyunları oynayabilir, bu yüzden diğer insanlarla daha az iletişim kurarken daha çok yalnız kalmayı ve bilgisayar oyunları oynamayı tercih ederler. Thank you.